Denemeler.
Ayrım 18.
Akıl erdiremediğimiz gerçekler. Kolayca inanma ve inandırılmayı saflığa ve bilgisizliğe vermekte haksız değiliz her zaman. Şöyle bir şey öğrendiğimi sanıyorum eskiden. İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir. Ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı koyarsa ona bir şeyi mühürlemek o kadar kolay olur. Hele ruh bomboş ve darasız olursa ilk inandırmanın ağırlığı altında daha da kolaylıkla eğiliverir. Onun için çocuklar, bilgisizler, kadınlar ve hastalar kulaktan doldurulup yürütülmeye daha elverişlidirler. Evet, ama öbür yandan da bize olağan gelmeyen her şey olmaz diye hor görüp çöpe atmak da budalaca bir böbürlenmedir. Kendilerini herkesten üstün kafalı sayanlarda hep görürüz bunu. Eskiden ben de düşerdim buna. Hortlaklardan, gelecek üstüne kerametlerden, büyülerden, yutmadığım daha başka şeylerden söz edildi mi, bu saçmalıklara inandırılan zavallı halka acırdım. Bugün görüyorum ki kendim de acınacak haldeymişim o zaman. Sonradan gördüklerimle ilk inançlarımı değiştirmiş ya da böyle şeylere sonradan merak salmış değilim. Ama aklım sonradan öğretti ki bana, herhangi bir şey için yekten olmaz diye kesip atmak kendimize Tanrı'nın ve doğa anamızın isteyip yapabilecekleri her şeyin sınırlarına varan bir kafa üstünlüğü görmek olur. Olabilecek şeylerin hepsini kendi yetenek ve göreneklerimize bağlamaktan daha büyük bir çılgınlık olamaz dünyada. Aklımızın eremediği her şeye masal, mucize deyip gerçek dışı sayarsak az şey mi görüyorsunuz her gün aklımızın ermediği? Bir düşünelim. Ne sisler arasından, ne emeklerle elimizin altındaki şeylerden birçoğunun bilgisine ulaştırıyorlar bizi. O zaman anlarız ki bize acayip gelmeleri onları bildiğimizden değil, alışkanlığımızdan geliyor daha çok. Gözleri doymuş olduğu için şaşmıyor kimse başının üstündeki ışık tapınaklarına. Nice alıştığımız şeyleri bize yeniden gösterseler, en olmayacak şeylerden daha garip gelecektir bize onlar. Bugün birden gözlerimiz önüne gelseler, varlıkları fışkırıverse karşımızda, bizi en çok şaşırtacak onlar olur, bütün bildiklerimize aykırı görünürler. Hiç ırmak görmemiş biri, ilk kez ırmak gördüğünde deniz sanmış onu. Bizim en büyük bildiğimiz şeyleri, doğanın o konudaki son sınırları sayarız. Böylece, bir ırmak büyük olmasın isterse, daha büyüğünü bilmeyene büyük gelir. Bir ağaç, bir insan da öyle. Her şeyde en büyük gördüğümüzü devleştiririz. Gözlerin alışkanlığıyla kafalar da her şeye alışır. Her an görmekte olduğumuz şeylere şaşmayız, nedenlerini aramayız onların. Gördüğümüz şeylerin yeniliği, büyüklüğünden çok şaşırtır ve nedenlerini aramaya iter bizi. Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir. İnanılır kişilerin söylediğince olmayacak şeyler duyuyoruz. Bunlara inanmasak bile kesip atmamalıyız. Çünkü olmaz deyip geçmek, olabilecek şeylerin nereye varabileceklerini bildiğimizi ileri sürmek olur haddimizi bilmeden. Olmayacakla alışılmadık arasında, doğanın akış düzenine aykırı olanla insanların ortak inançlarına aykırı olan arasındaki ayrılığı iyi kavrarsak, bir şeye inanmakta da inanmamakta da haddimizi bilecek olursak, Çilo'nun kuralına uymuş oluruz. Hiçbir şeyde aşırı gitmek yok. Babalar ve çocuklar. Çocukların babalarına karşı duydukları saygıdır daha çok. Duygu, düşünce alışverişiyle beslenen dostluk, onlar arasında kurulamaz. Dünyaları çok ayrıdır çünkü. Üstelik doğal ödevleri de örseler bu dostluk. Babalar bütün gizli düşüncelerini çocuklarına açmazlar, yakışıksız bir sırdaşlık yaratmamak için. Dostluğun baş görevlerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların babalarına yapabilecekleri şeyler değildir. Kimi uluslarda çocukların babaları, kiminde de babaların çocukları öldürmeleri adetmiş. Birbirlerine çıkarabildikleri zorlukları önlemek için. Doğal olarak birinin varlığı ötekinin yıkımına bağlı olduğu için. Babalarla çocuklar arasındaki doğal bağları hor gören filozoflar da çıkmıştır. Aristippos bunlardan biridir. kendisinden çıkmış olan çocuklarını nasıl olup da sevmediği söylenince tükürmüş Aristippos ve demiş ki, bu tükürük de benden çıktı. Bitler, kurtlar da çıkıyor benden. Plutarkos'un kardeşiyle barıştırmak istediği biri de şöyle der. Aynı delikten çıktık diye kardeşimin büyük önemi olamaz benim için. Babayla oğul apayrı mizaçlarda olabilirler, kardeşler de öyle. Oğlum olur, akrabam olur ama belalı, kötü, budala herifin biri de olabilir. Hem sonra yasaların ve doğal zorunluluğun bize buyurduğu dostluklarda seçme ve isteme özgürlüğümüz azalıyor. Oysa bu özgürlük, sevgi ve dostluk kadar bizim diyebileceğimiz başka hiçbir şey yaratamaz. Her inanç kendini can pahasına benimsetecek kadar güçlü olabiliyor. Dizginsiz tutkular. Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşayamaz. Kendine dost olan bilin ki herkese de dosttur. Ama baş görevimiz kendimizi gereğince yönetmektir. Onun için dünyadayız. Kendisi iyi yaşamasını unutan ve başkalarını iyi yaşamaya zorlamak, alıştırmakla ödevini yaptığı sanan bir budaladır. Onun gibi başkasına hizmet için kendi dürüst ve sevinçli yaşamasını bırakan da kötü, olumsuz bir yola girmiş olur bence. Toplum için yüklendiğimiz görevlerde dikkatimizi, adımlarımızı, sözlerimizi, alın terimizi, gerekirse kanımızı esirgememeliyiz. Ama geçici, rastlantıya bağlı olan bu görevlerde kafamız rahatını, sağlığını yitirmemeli. Eylemsiz değil ama öfkesiz, tutkusuz kalmalıdır. Ruhumuz eylemlerde pek çaba harcamaz, uykuda bile eylemler içindedir hiç yorulmadan. Ama onu coşturmada ölçülü davranmaktayız. Çünkü beden üstüne yükleneni nasılsa öyle taşır. Ama ruh yüklendiğini çoğu kez kendi zararına büyütüp ağırlaştırır, dilediği ölçüyü verir ona. İnsanlar aynı şeyleri ayrı çabalarla, değişik irade gerginliğiyle yaparlar. Ruh bedene, beden ruha ayak uyduramayabilir. Nice insanlar savaşı hiç umursamadan savaşlara girerler her gün. Ölümü göze alarak katıldıkları savaşları yitirmek uykularını bile kaçırmaz. Öte yandan başka bir insan evinde, atılamayacağı tehlikelerden uzakta, savaşın sonucunu canı ağzında merak eder, savaşa kanını, canını koyan askerden daha fazla ruh çabası harcar. Ben toplum işlerine katılırken kendimden tırnak boyu uzaklaşmamasını, kendimi kendimden geçmeden başkasına vermesini bildim. Taşkın ve azgın bir tutku giriştiğimiz işe yarardan çok zarar getirir, olayların ters gitmesi, gecikmesi karşısında sabırsızlığa sürükler bizi, işlerine baktığımız insanlardan soğutur, kuşkulandırır. Bizi avucuna alan ve sürükleyen bir işi kendimiz iyi yönetemeyiz hiçbir zaman. Coşkunluk sarpa sardırır işleri. İşe yalnız kafasını ve ustalığını koyan daha rahat yürütür işi. Olayların gereklerine göre dilediği gibi dayatır, aşağıdan alır, erteler. Başarısızlığa uğradığı zaman bozulmaz, yıkılmaz. Yeniden işe koyulmaya bütün gücüyle hazırdır. İster istemez birçok tedbirsizliklere, haksızlıklara düşecektir. Tutkusunun rüzgarına kapılır gider. Başından büyük işlere girişir ve tarih çok yardım etmedikçe pek başarı kazanamaz. Filozofi, uğradığımız haksızlıkların öcünü alırken işe öfke karıştırmamamızı ister. Cezanın daha hafif olması için değil, tersine daha etkin olması, daha ağır basması için. Azgınlık öcümüzü tam almaya engel olur çünkü. Öfke gözü karartmakla kalmaz, ceza verenin kolunu da yorar. Bu ateş güçlerini uyuşturur, yakar. Acele kendi kendisine çelme takar, tökezler ve durur. Acele gecikmedir. Çabukluk kendisini engeller. Sık sık gördüğüm örnekleriyle cimrilik de kendi kendisini köstekler. Ne kadar eli sıkı, ne kadar gözü dönmüş olursa o kadar az kazanç sağlar. Genel olarak cimriler biraz cömertlik göstermekle daha çabuk zengin oluyorlar. Değişen dil ve insan. Kitabımı az insanlar ve az yıllar için yazıyorum. Uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi. Bizim dilimizin bugüne kadarki sürekli değişmelerine bakılınca 50 yıl sonra şimdiki halinde kalacağını kim umabilir? Her gün elimizden kayıp gidiyor. Benim yaşadığım yıllar içinde yarı yarıya değişti. Şimdi artık olgunlaştı diyoruz. Her çağ kendi dili için öyle der. Hep böyle kaçıp değiştiği sürece ben dilimizin bugünkü halinde kalmasını özlemem. İyi ve yararlı yazılar onu kendilerine bağlayabilirse bağlar. Göreceği rağbet de devletimizin kaderine göre değişir. Onun için kitabıma hiç çekinmeden kişisel birçok yazılar koyuyorum. Bunlar bugün yaşayan insanların işine yaramakla kalır ve orta anlayıştan öte özel bilgileri olan kimi insanları ilgilendirir. Gördüğüm birçokları gibi benim ardımdan da olur olmaz sözler edilmesini istemiyorum doğrusu. Şöyle düşünürdü, böyle yaşardı. Şunu ister, bunu istemezdi. Ölürken konuşsa bunu, şunu der, şuna bunu verirdi. Onu benden iyi tanıyan yoktu gibi. Kitabımda edep kurallarının izin verdiği ölçüde eğilimlerimi, sevgilerimi az çok belirtiyorum. Bilmek isteyene sözlü olarak daha da serbestçe ve içtenlikle açıyorum duyup düşündüklerimi. Ama bakmasını bilen bu anılarımda her şeyi söylediğimi, gösterdiğimi görür. Yazıya dökemediğimi parmağımla gösteriyorum burada. Görenlere kısacık göstermeler yeter. Üst tarafını kendin bulabilirsin. İstenecek, aranıp bulunacak hiçbir şey bırakmıyorum kendimden. Sözüm edilecekse doğru dürüst, gerçeğe uygun edilmesini istiyorum. Övmek için de olsa, beni olduğundan başka türlü göstermek isteyeni yalanlamak için öbür dünyadan seve seve kalkar gelirim. Yaşayanlardan bile olmadıkları gibi söz edildiğini görmekteyim. Yitirdiğim bir dostum var. Gücümle desteklemeseydim, binbir türlü suret biçeceklerdi ona. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanlar arasında eni konu bir haberleşme olduğunu açıkça görüyoruz. Yalnız aynı türden olanlar değil, ayrı türden olanlar da birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Söz bilmez sürüler, vahşi hayvanlar türlü bağırışmalarla anlatırlar duydukları korkuyu, acıyı ya da zevki. At, köpeğin bir çeşit havlamasından kızgın olduğunu anlar. Başka türlü bir havlamasıysa hiç ürkütmez onu. Aralarındaki iş ortaklığından anlıyoruz ki sesi olmayan hayvanların bile başka bir haberleşme yolları var. Hareketleriyle konuşup anlaşıyorlar. Başka türlü değil çocuklarında sesle anlatamadıklarını hareketle anlatmaları. Neden anlaşamasınlar? Bizim dilsizlerimiz de işaretlerle pekala söyleşiyor, tartışıyor, hikayeler anlatıyorlar. Öyle alışkın, öyle usta olanlarını gördüm ki her istediklerini eksiksiz anlatabiliyorlar. Aşıklar yalnız gözleriyle neler söylerler birbirine, bozuşur, barışır, yalvarışır, anlaşır, söyleşirler gözleriyle. Ve susmada bile sözler, yalvarmalar vardır. Ya ellerle neler söylemeyiz? İsteriz, söz veririz, çağırırız, yol veririz, korkuturuz, yakarırız, yalvarırız, yatsırız, istemeyiz, sorarız, beğeniriz, sayarız, itiraz ederiz, pişman oluruz, korkarız, utanırız, kuşkulanırız, bildiririz, buyururuz, isteriz, yüreklendiririz, yemin ederiz, küçümseriz, meydan okuruz, kızdırırız, suçlarız, mahkum ederiz, affederiz, küfrederiz, pohpohlarız, alkışlarız, kutlarız, utandırırız, alay ederiz, uzlaştırırız, salık veririz, coştururuz, seviniriz, bayram ederiz, acırız, üzeriz, rahatsız ederiz, şaşırtırız, bağırırız, susarız. Daha neler neler, dille yarışacak kadar. Başımızla buyur ederiz, kovarız, evet deriz, hayır deriz, yalanlarız, hoş karşılarız, yüceltiriz, kutsallaştırırız, hor görürüz, isteriz, tersleriz, sevindiririz, dertlendiririz, okşarız, azarlarız, dizginleriz, kızdırtırız, korku veririz, güven veririz, soruştururuz. Ya kaşlarımızla, ya omuzlarımızla? Abderya'dan gelen bir elçi, Isparta kralı Agis'e söyleyeceklerini uzun uzun söyledikten sonra sorar. Efendimiz, yurttaşlarıma nasıl bir cevap götürmemi isterler? Seni tek söz söylemeden, her istediğini dilediğin süre söylemekte serbest bıraktığımı söylersin, der kral. İşte size konuşan ve çok iyi anlaşılan bir susma. İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. Öldürme tehlikesine karşı. Öldürme tehlikesi karşısında Jules Caesar'ın tuttuğu yol bence tutulacak yolların en güzeliydi. önce hoşgörülülük ve tatlılıkla düşmanlarına kendini sevdirmeye çalıştı. Hazırlanan suikastları öğrenip bunlardan haberli olduğunu ulu orta söylemekle yetinirdi ve pek soyluca bir soğukkanlılıkla korkmadan, ortalığı telaşa vermeden oluruna bırakırdı işi, kendini tanrılara ve talihe emanet ederek. Öldürüldüğü zaman böyle bir halde olduğu su götürmez çünkü. Bir yabancı, Siraküze kralı Dionizos'a iyi bir para karşılığı uyruklarının kendisine karşı hazırlayacakları bütün kundakları sezinleyip meydana çıkarmanın şaşmaz yolunu öğretebileceğini orada burada söyleyip herkese duyuruyor. Haberi alan Dionizos çağırtıyor adamı, korunması için böylesine gerekli bir ustalığı öğrenmek için. Yabancı gelip kendisine öğretecek hiçbir hüneri olmadığını, yalnızca ona bir torba altın vererek yaman bir sırrı elde ettiğini sevinçle ilan etmesini söylüyor. Kral beğeniyor bu buluşu ve 500 altın saydırıyor yabancıya. Çok yararlı bir bilgi edinmeden kim olduğu bilinmeyen bir adama bu kadar büyük bir para verebileceğini düşünemiyor kimse. Düşmanlarının çekilmesini sağlıyor bu söylenti. Bunun gibi akıllı krallar canlarına karşı girişilen tertipleri öğrenince hemen yayarlar ki bunu herkes iyi haber aldıklarına, gizli kapaklı her işin kokusunu alacaklarına inansın.
Ayrım sonu.